İyi akşamlar sayın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Ayrı Zaman ve Yaratılış Dilleri adlı programımıza hoş geldiniz. Bugün Onur Hocam, Önder Hocam, Erdem Hocam ve ben Ender Ataş ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız inşallah. Bugün iman hakikatlerinden, Kur'an mucizelerinden, ayrı zamandan ve evrim teorisinin geçersizliğinden bahsedeceğiz. Nasıl başlamak istersin Erdem
Evet
Hocam?
hocam, insan ayağındaki üstün sanatı inceleyelim biraz. Anlatıyoruz seyircilerimize, değil mi? Vücudumuzu parça parça anlatıyoruz. Bölüm bölüm işliyoruz çünkü vücudumuzdaki her yapıda o kadar tasarım var ki, güzel sanat var maşallah. İnsanın ihtiyacı olacak şekilde yaratılmış bir düzen görüyoruz. Ve bunu gerçekten de parça parça incelesek de bölüm bölüm anlatmakla bitmiyor ve sürekli bilimsel gelişmeler, bilim adamları bu vücut sistemlerinin üstünde çalışmalar yaptıkça daha da fazla detayını öğreniyoruz. Daha da fazla oradaki tasarımı daha detaylı görüyoruz. O yüzden bu bilimsel gelişmeleri takip etmek çok önemli. Öbür türlü insan bunlardan haberdar olamaz. Allah ortaya çıkarttırıyor çünkü bunları. Yaratmasındaki üstün sanatı Allah ortaya çıkarttırıyor çeşitli insanlara vesile kılarak. Dolayısıyla o insanlardan bunları öğrenip aktarmak insanlara çok önemli. Evet, insan ayağındaki üstün sanat, ayak, yürüme, atlama ve koşma sırasında kas iskelet sisteminin vücut yükünü taşıyarak dağıtan bölümüdür. Ayağın yapısındaki bu mükemmellik çeşitli mühendislik eserleriyle kıyaslanabilir özelliktedir. Maşallah bebeğin de ayakları çok sevimli oluyor görüntü olarak da. Kaslar ve kemikler arasındaki koordinasyon. Ayaklar toplam 26 kemikten oluşur. Bunların 12 tanesi yük taşımak için gerekli olan tarak ve bilek kısmına, 14 tanesi ise yürüme anında itici güç olarak kullanılan parmak kemiklerine aittir. Ayaktaki 8 yay mükemmel bir iş çıkartarak vücut ağırlığını dağıtır. Bu sırada 200 adet bağ ayaktaki 26 kemiği kontrol eden 40 farklı kası koordine eder. Bakın çok inanılmaz bir düzen görüyoruz burada. Bu sırada 200 adet bağ, 200 farklı bağ, 26 kemiği kontrol eden 40 farklı kası koordine eder. Hepsi birbiriyle bağlantılı ve koordine çalışıyor. Kompleks kan damarlarından ve sinirlerden oluşan bir sistem ayakları vücuda bağlar. Ayakkabının kavisli şeklini inceleyelim. Kavisli şekil vücut ağırlığına karşı kemiklere destek verir. Bu kavisten yoksun olan düz tabanlar bu yüzden yürüme zorluğu çekerler. Bazı insanlarda bir hastalık olarak düz taban oluyor ve yürümekte sıkıntı çekiyor bu insanlar. Kemerli yapılar taşıyıcı sistemleri dayanıklı hale getirdiği için insanların yaptığı binalarda ve köprülerde de kullanılır. Evet, burada da bir biyometrik bilim dalının örnek aldığı bir yapı var. Ayaklardaki bu kavisli yapıyı, ayak tabanındaki kavisli yapıyı bilim adamları alıyorlar ve köprülerde uyguluyorlar.
Maşallah.
Dikkat edersek köprülerin şeklinde düz değildir köprüler. Evet. Bir eğimlidir.
Orta ayak kasisi gibi.
Çünkü
ayak
sağlam oluyor, kırılmıyor evet. O zaman. Yoksa evet, öbür türlü rüzgardan, şeyden, havadan da kırılma ihtimalleri oluyor.
Bir de esneme payı esneme oluyor payı o zaman. Eğer bizim ayaklardaki gibi aynı, eğer düz olmuş olsaydı, düz tabanlarda olduğu gibi mesela ortopedik ayakkabı giymek durumunda kalıyorlar. Hani özel yapım ayakkabılar giymek durumunda kalıyorlar. Çünkü ayağının yapısı düz olduğu için hem yük direkt ayağa net olarak biniyor. Hem de o bombe dediğimiz, o kemer dediğimiz kısımda mesela ayağın belli bölümleri boşlukta kalıyor. Zaten o bölümlerin de boşlukta kalması gerekiyor. O yüzden de hani bu şekilde Allah'ın yarattığı şekilde baktığınız zaman da biyomimetiğe de örnek olarak.
Aynı şekilde bizim güzel şehrimizde de var. Boğaziçi ile Fatih Sultan Mehmet evet. Köprüsü aynı şekilde evet. Hafif bir yay şeklindedir. O da arabaların ağırlığından evet. Doğru kırılmasın diye inşallah.
İnşallah ve köprülerde bir biyomimetik dalından daha esinlenilmiş bir şey var. Onu da bahsedeceğim konusu geçmişken kasların hepsinin yapısını biliyoruz. Kaslar bir kas demetin içinde küçük küçük kas parçacıkları var demetler. Onların da içinde ince ince demetler var. Köprülerdeki halatlar da bu şekilde.
Maşallah.
İnce ince çelikler, bir çeliğin içinde ince ince başka çelikler. O ince çeliğin içinde ince ince başka çelikler. Böylece sağlamlığı kat be kat artmış oluyor.
Bizim işte dirseğimizdeki bölüm gibi şu kolla şurası arasındaki bağlayan kemiklerdeki o kas dokuları gibi. Aynı köprüler evet. De zaten oradan esinlenerek çıktı. O halatların sağlamlığı ve bizim çünkü en sağlam olan bölgelerden bir tanesi oradaki kemik ve kas yapısından kaynaklanıyor. En de sağlam, en dayanıklı vücudun en dayanıklı yerlerinden bir tanesi. O yüzden de köprüleri de Erdem Hocam'ın dediği gibi oradaki demet halindeki kasların iç içe geçmesinden esinlenerek yaptılar halat şeklinde.
Yani daha sağlam bir yapı oluyor değil mi öyle? Evet. Yani normalde çelik en sağlam madde diye bilinir. Çelik ipinden böyle halatlardan koca köprüler yapılır. Tamam, bu muazzam sağlamlıkta da daha sağlam olamaz diye düşünülür. Halbuki orada bir konu var. Güç sadece sertlikte değil. Güç sadece mukavemette ve mesela çeliğin kullanıldığı o dayanıklılıkta değil. Orada bir ilim söz konusu, bir bilgi söz konusu. Yani bilginin buradaki öneminin ağırlığını görüyoruz. Küçük çapta, yani küçük çaptaki fibrillerde, küçük tellerden oluşan bir demet o kalınlıktaki çelikten daha dayanıklı oluyor. Bu bir kural. Yani 5 santim çapındaki bir çeliktense 10 milim çapındaki oraya sığacak kadar belki 100 tane, 500 tane çelik tel bir araya geldiğinde demet haline çok daha sağlam bir yapı oluşturuyor. Ve esnek de bir yapı oluşturuyor. Çünkü birbirine burgu olarak döndüğü zaman değil mi?
Yük binme oranı az oluyor. Öbür türlü bir çeliğe çok fazla yük biniyor. Kırılmasına neden olur. Diğer türlü o kuvvet evet. dağılıyor. Kuvvet dağıldığı zaman da birçok çeliğin şeyine dağılıyor. Detaylı olarak evet. dağılıyor. O yüzden de daha
mesela
sağlam bir yapı.
İnsan vücudunda da böyle şey var. Mesela şimdi ayakta durun ayaklar 100 kiloya kadar, 120 kilo olanlar var mesela. Taşıyabiliyor. Hiçbir yorgunluk yok. Hiçbir ağrı, hiçbir zorlanma yok. Ama aynı şekilde elimizi yere koyup 100 kiloluk bir ağırlık elimize koyduğumuz zaman canımız yanar, hatta ellerimiz ezilir. Ama Allah ayaklarla elleri çok farklı yaratmış ikisinin de kemik yapılarını maşallah.
Maşallah. Evet, incelemeye devam edelim hocam bu güzel yapıya. Ayak kaslarının dizilişindeki kusursuz plana bakalım. Ayaklar hareketlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlamak için oldukça fazla kasla kaplanmıştır. Bu kasların 13 tanesi ayak üstünde, 17 tanesi ayak tabanında yer alır. Hareketi sağlamak amacıyla ayak üstündeki kasların 6 adedi baldırdan, 7 tanesi ise ayak sırtından gelir. Ağırlığa karşı gösterdikleri dayanıklılık, ayaklar parmak ucunda kalkma hareketi yapıldığında hidrolik bir kriko görevi görürler. Zıplama hareketinde bedeni fırlatırken koşma hareketi yapıldığında bacaklar için birer yastık görevi görürler. Bütün bu hareketler sırasında ayakta bulunan dokulara, damarlara ya da kaslara hiçbir zarar gelmez. Ayak parmaklarının yürümeyi kolaylaştıran özelliği, ayak parmakları olmasaydı topuklar dengeli bir şekilde yerden kalkmazdı. Yani topuğun yerden kesilmesiyle parmaklara yansıyan kuvvet, tarak kemiklerinin başında son bulur. Bu durumda tarak kemikleri zemine paralel basmayacağından vücudun öne doğru olan hareketi meydana gelmez. Dolayısıyla insan ancak dizini kırmadan bacağını düz atarak yavaş yürüyebilirdi. Kavramayı sağlayan ayak parmaklarındaki kaslar ve kemikler. Ayak parmaklarıyla zemine basıldığında vücudu öne hareket ettiren kuvvet parmakların ucundaki kuvvetli kaslardır. Ayağın birinci ve beşinci parmağında 2, diğer parmaklarında 3 adet parmak kemiği bulunur. Allah parmakların zeminde oluşan itme kuvvetinin daha kavrayıcı olması için bu düzeni yaratmıştır. Ayakta durmayı sağlayan topuk ve tarak kemikleri. Ayakta hareketsiz dururken vücut ağırlığını topuk kemiği ile tarak kemikleri taşır. Dolayısıyla ayakta dururken parmaklar dinlenmiş olur. Eğer yürürken ve ayakta dururken ağırlık parmaklara binmiş olsaydı, parmaklar buna dayanamayıp vücut ağırlığını taşıyamayacaktı ve insan ayak üzerinde 5 dakika dahi zor durabilecekti. Evet, hareket etme esnasında özellikle bacak kasları gibi uzun kasların hareket ettirilmesiyle kan dolaşımı hızlanıyor, hücrelere giden oksijen miktarında artış oluyor. Bunun sonucunda kişinin üzerindeki bitkinlik kaybolur, toksik maddelerin vücuttan atılmasıyla da kişi dinçleşir. Ayrıca ayakların çıplak olarak yere basılması, vücutta birikmiş statik elektriğin boşaltılmasında çok etkili bir yöntemdir. Bu yöntem vücut için bir nevi topraklama görevi görür. Gerçekten yürüdüğünde de insan o dolaşımın hızlandığını zaten hissediyor. Dinçleşmeyi hissediyor. Ve bakın bu yapı evrimciler ne iddia ediyor? Kademe kademe tesadüfen bu bölümler gelişti diyor evrimciler. Şimdi hücre, vücuttaki hücreler, proteinler, yani vücuttaki temel yapı taşları insan için neyin kolaylaştırıcı olacağını, neyin rahatlatıcı olacağını, neyin gerektiğini bilemez. Mümkün değil, bilemez. Ama burada biz ne görüyoruz? Parmakların mesela kasları olan bağlantısı, ayağı olan bağlantısı, kemiklerdeki kavis, tarak kemiğindeki. İnsan için neyin kolay olacağını, neyin güzel olacağını, rahatlatıcı olacağını ve neyin gerektiğini bilen bir akıl tarafından yönetildiğini ve yaratıldığını görüyoruz biz. Bunun dışında değil mi? İzah etmek mümkün değil. Olması da mümkün değil. Belli ki burada üstün bir akıl bunu dizayn etmiş, tasarlamış. Tabi Allah'ın tasarım yapmaya ihtiyacı yok. Allah ol demesiyle o an oluveriyor o yapı. Ama insanların anlaması için o şekilde söylüyorum. Bir tasarım var burada. İnce ince hepsi düşünülmüş ve ne rahatlatacaksa insanı. Çünkü bunlar lüks şeyler aslında. Yani bizim tabanımız düz de olabilirdi ama yürürken tüm insanlar sıkıntı çekerdi. Ama Allah kavisli yaratıyor. Düz tabanlı bir hastalık olarak veriyor Allah. Diğer insanlar ibret alsın, şükretsin diye. Allah bu şekilde yaratıyor.
Bir de çok önemli bir konu var burada. O da ayakla bak ilgili, konforla ilgili özellikleri çok güzel anlatıyorsun. Bütün konfor sadece yürümek üzerine. Yani ayakta durup o desteğin sağlanıp icabına koşmak, yürümek gibi her türlü harekette insan ayaklarının en konforlu olacağı şekilde yaratıldığını çok güzel bir şekilde izah ediyorsun maşallah. Fakat maymunlarla kıyasladığımızda, ki bu evrim safsatası neyi iddia ediyor? Özellikle varsa yoksa insana getirip konuyu, insanın sözde maymunsu bir atadan türediğini söylüyor. Maymunlara bakıyoruz ve onların iddia ettiği fosillere bakıyoruz. Hepsindeki bu ayak kemikleri tutulmak üzere yapılmış. Yani Allah öyle yaratmış. Yani bu onların maymun olduğunu gösteriyor. Hiçbir maymunda yürümek için bir ayak kemiği bulunmuyor. Bütün ekstremite adı verilen, bu vücuttan çıkan uzantılar hep tutunmak üzere maymunlarda. Ya adam ayağıyla da tutunuyor. Tek ayağıyla tutunuyor ayağının dalına. Yani böyle kavruyor dalı. Yani el gibi adamın ayağı. Bizim ayağımız gibi böyle basıncı karşılayacak bir özel bir yapısı yok. Biraz basıncı karşılayabiliyor ama esas tutunabiliyor. Yani uzun uçları var ve kaslar da ona göre sadece yapısı yetmiyor. Bütün oradaki DNA şifresi, bütün anatomik yapısı, bütün damarlanma özelliği hepsi orada ağacın dalını tutmak üzere yaratılmış vaziyette. Bu insan arasındaki en önemli anatomik farklardan bir tanesi. Dolayısıyla evrimin burada mesela izah edemediği bir nokta da bu. İzah ettiği bir konu yok zaten de. İçinden çıkamadığı en büyük konulardan da bir tanesi bu.
Zaten şöyle bir durum var. Şimdi ayak parmakları mesela farklı bir kemik yapısı diyoruz ama bir de şöyle düşünmek lazım. Ayak parmakları kemikleri olmasa, o yani ayak parmağında olan kemikler düz olsaydı, ayağımız parmak diye hani bir esnek bir yapısı olan bir şey olmasaydı, bugün gördüğümüz hiçbir sporu kimse kesinlikle gerçekleştiremezdi. Çünkü biz atladığımız, sıçradığımız zaman ya da hareket ettiğimiz zaman ayak parmaklarının üstüne yumuşak bir düşüş yapıyoruz. Öbür türlü olmuş olsaydı ayak kemiğimizin üstüne direkt düşecektik ve bu da kırılmalara, çatlamalara neden olacaktı. Bir kere buradan bir zorluk yaşanacaktı. Bir baktığınız zaman da o mesela bize hareketlilik, rahatlık, konfor veriyor ayak kemiğinin öyle olması. Bir de şöyle düşünelim. Bunu genelde bel fıtığı olan hastalara doktorlar yaptırırlar. İnsanların mesela topuğu üstünde yürümesini söylerler. Bel fıtığı olan insan topukların üstünde yürüyemez. Belin çekmesinden dolayı. Mesela topukların üstünde yürümesini söylerler. Topuğun üstünde yürümeye çalışsınlar mesela. Böyle 3-4-5 adım attıktan sonra artık böyle bir şey geliyor. Yani dengesizlik durumu meydana geliyor. Hiçbir şekilde rahat bir şekilde bir hareket sağlayamıyorsunuz. O sadece belli bir an olmuş oluyor. Buraya baktığımız zaman da biz ayağımızın bu yapısı sayesinde biz hiçbir şekilde aksatmadan yürüyüşümüzü, hiçbir şekilde zarar görmeden, ayakta dururken mesela ayak parmağı yorulmuyor. Yürürken de ayağın diğer kemik bölümleri yorulmuyor. Tam böyle uyum içinde ne zaman hangisi çalışması gerekiyorsa, daha doğrusu hangisine az yük binmesi gerekiyorsa o sırada onlar oluyor. Biz bunun farkında değiliz. Yani biz parmağımızı bükmeden yürüyelim ya da parmağımızı bükerek yürüyelim diye dediğimizden değil. Yürümeye başladığımız ilk andan beri aynı sistemde yürüyoruz. Hiçbir değişiklik olmadan. Bu da bize Allah'ın vermiş olduğu üstün özelliklerden, bizim konforumuz için vermiş olduğu özelliklerden biridir. Yoksa ayak parmağı olmuş olmasaydı ne olurdu? Çok ağır bir yürüme olacaktı. O zaman ne olacaktı? Kimse hızlı hareket etmeye çalıştığı zaman edemeyecekti. Zaten spor denilen bir olay da olmayacaktı kesinlikle. Ya da herhangi bir şekilde koşma, hızlı yürüme diye bir şey de olmayacaktı. Böyle normal şekilde hani insanlar ağır bir şekilde yürüyeceklerdi. Bizim hızlı yürümemiz bizim için çok çok büyük bir avantaj değil. Lükstür bizim için. Yani Allah'ın bize vermiş olduğu güzellikler lükstür. Çünkü hani hızlı yürürken bize kazandırdığı çok fazla şey yok. Sağlık açısından tabii ki var da normal olarak bakıp düşündüğümüz zaman hani bizim Allah lüksümüz için vermiş olduğu bir şey. Bir de mesela ayağımızdan bir sürü sinire giden bütün damarlar ayaktan geçiyor baktığın zaman. Hatta bazı tedavilerde ayağa yapılan masajlarla baş ağrısının bile beyindeki olan damarların geçişi bile ayaktan 26 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Tam sinir ağı var birleştiği noktaları var tek tek. Bunlardan mesela diğer organlara sinir mesajları iletiliyor, ayaktan iletiliyor. Bütün her şey burada toplanıyor. İşte az önce mesela dedi ki bacak kaslarının uzun olmasından kan dolaşımı hızlandırılır. Bunu bütün sporcular bilir. Bütün sporcular bacağa çok fazla daha önlem verirler. Daha fazla çalışırlar yani bacakları. Çünkü bacaktaki vücuda kan dolaşımı hızını arttırdığı için insanların istediği gelişimi de çok hızlı sonuçlarla verebiliyor. Yani bacak çalışan bir insan istediği şekilde gelişim sağlamak istiyorsa daha hızlı bir şekilde sağlıyor bacak çalışmayana nazaran. Çünkü en uzun bacak kasları, kas grubundaki en uzun kaslar. Ve dediğimiz gibi kan dolaşımını çok hızlı arttıran, kan dolaşımını daha çok hızlandıran normal diğer kas gruplarına göre en büyük kas grubu olduğu için de bu yüzden de bacak kaslarının farklı bir önemi var. Dediğimiz gibi yani ayağımızın, elimizin ya da herhangi bir organımızın güzelliğini ifade etmeye kalksak bitiremeyiz zaten. Yani bir ayak dedik mesela, bir ton şey anlatılabilir ayak üstüne.
Tabii.
Allah'ın vermiş olduğu nimetler saymakla bitmiyor. Allah zaten ayette de söylüyor, şeytan Allah'a sanırım. Allah'ın verdiği nimetleri genelleme olarak yapsanız bile Allah meğerden söylüyorum hani sayamazsınız diyor. Genelleme olarak bile sayamıyoruz gerçekten. Birçok özellikte ve birçok bizim lüksümüz için, bizim güzelliğimiz için Allah tarafından bizlere verilmiş.
Tabii maşallah çok çok özel bir durum var. Özellikle ayaktaki topuklarda. Mesela topuğun altından da damarlar geçiyor. Sinir dediğin gibi o yakın yerlerde sinir noktaları da var.
Parmak ucunda ama beyin mesela. Diğer bölgelerde karın var. İşte mide var, bağırsak var, başka şeyler bir sürü. Ayağın altında bir harita çıkarsanız o şekilde yazılı olan. Baksanız böyle hepsini çizseniz her bölgede kesin muhakkak bir şey var. Son zamanlarda zaten hani takip ediliyordur. Mesela insanlar baş ağrısı oluyor. Ayaktaki o damara dokunarak baş ağrısını mesela geçiriyorlar. Başı olmuyor da ayaktaki o damardan gidiyor. Çünkü sinir ağıyla bağlı olduğumuz için, damarlarla bağlı olduğumuz için hepsinin de toplandığı nokta ayakta. Ayakta toplanmış hepsi de. O yüzden dolayı da bütün şey gidiyor. Ya da şöyle oluyor. İnsan ayaktan sakatlandığı zaman mesela felçlik çıkıyor yukarı. Çünkü oradaki ağlardan birinde bozukluk oluyor. Bir zedelenme oluyor. O da diğer üst organlara kadar etkiliyor. Burada yani ayağın önemi de çok fazla baktığın zaman. Bizim için sanki hani insan ilk doğduğu andan itibaren olan bir şey olduğu için böyle baktığı zaman sanki böyle çok normalmiş gibi geliyor da çok üstün. Ya Allah'ın üstün sanatla yarattığı ayak çok önemli gerçekten hayatımızda.
Evet. Bir halterci vardı ben hatırlıyorum. Naim Süleymanoğlu diye. Evet. Dünya olimpiyat şampiyonu olmuştu. 60 kilogramdı onun ağırlığı. Kısa boylu bir insandı. 60 kilogram. 190 kilo ağırlığı kaldırdı. Evet. Ya kendi ağırlığının 3 katından daha fazlasını kaldırdı orada ve rekor kırdı. Evet. Olimpiyat rekoru kırdı. Dünya rekoru kırdı. Şampiyon oldu. 6 madalya evet. Almıştı. Şimdi orada iman gözüyle bakan, oradaki iman hakikatini anlayan insanlar da o zaman gazetelere yazmıştı. Ben haberlerini hatırlıyorum. Bazı dergilerde de vardı. Bir insanın kemik sistemi, kemik dokusunun sağlamlığı, bir de oradaki o kadar büyük yük binmesine rağmen damarın altındaki dokunun, damarlığın hem ayağın altındaki bütün dokunun ve damar ağının zarar görmemesi mucize olarak nitelendirildi. Çünkü kendi ağırlığının 3 katını, kendi ağırlığını üstüne koyarsan 4 katını kaldırabilecek bir sistem orada inşa edilmiş demekti bu ki minimum ağırlıkta maksimum kuvvet. Şimdi kasları anlatıyorsun. Birbirinin üzerine sarmal şekilde dolanan kas fibrillerinin daha yüksek bir mukavemet kaldırdığını söylüyorsun maşallah. Ayak kemiklerinin dokusuna baktığımızda kemik dokusunun kendine özgü. Bu Eyfel Kulesi'ni yapan mimarın örnek aldığı şekilde. O yüzden Eyfel Kulesi ayağın kemik dokusuna çok benzer. Anatomik yapı olarak. Oradaki dokuya baktığımızda hepsi muazzam mukavemet sağlamak üzere Allah'ın bir ilim üzerine yarattığı yaratılış delilleri. Maşallah. Allah'ın orada yaratması detaylı düşünen herkes için çok güzel bir imar hakikati oluyor. O topuktaki oluşan mesela ve vücudumuzun her yerinde oluşan damar ağları oluşuyor. Ne zaman? Ana karnındayken daha embriyo. Embriyonluk safhadayken bazı hücreler özelleşerek endotel ismini verilen özel hücreler damarın duvarlarını oluşturarak damar ağları oluşmuş oluyor. Buna da anjiyogenez deniliyor. Bakın şimdi onunla ilgili kısa bir video var. Nasıl damarlar bir araya geliyor hücreler onu göstermek istiyorum inşallah. Şunu bir tam ekran yapalım. Evet. Burada ne görüyoruz? Bakın. Damar oluşturacak hücreler hazır. Orada embriyo gelişirken oluşuyorlar. Kendi DNA'larındaki bilgi üzere. Ve sonra bir araya geliyorlar. Neden? Çünkü hücre yüzeylerinde birbirini tanıyan proteinler var. Sadece onlara özgü. Ve böyle böyle kanalcıklar oluşuyor ve damarlar oluşuyor. Bu ağır çekimde böyle gösterilmiş hali. Normalde daha da hızlı oluşuyor maşallah. Bakın bizim vücudumuzda 100 bin kilometrelik damar ağı var. Ve hepsinin de oluşumunun böyle hücrelerle emek emek, ilmek ilmek oluştuğunu görüyoruz. Ve bakın bu dokunun arasındaki bir damar ağı. Şurada hücreler var. Her yerde hücre var. Mesela burada hücreler var. Bu damarın mesela kesiti şu an. 3 boyutlu düşüneceğiz. Bize doğru olan kesiminde de hücreler var. Keza içinden de kan hücreleri akıyor. Bakın burada daha büyük bir damar var. Buradan daha yüksek basınçta kan akıyor. Ve sonuçta vücudun her tarafını bu damar ağları sararak her yeri kapsıyor maşallah.
Ya, buraya baktığımız zaman, gördüğümüz zaman gerçekten bu hücrelerin, insandaki damar ağlarının yapısı, o damarın uzunluğu ve kan dolaşımı zaten muazzam bir şey. Şöyle düşün yani, başımızdan, beynimizden ayağımıza kadar, topuğumuza kadar kan dolaşıyor vücudumuzda. Yani bu bir hücre için ya da bir kan için çok büyük bir mesafe. Yani bizim için hani baktığımızda belki çok büyük bir mesafe gelmiyor ama küçücük. Yani nanometrenin onda biri, yüzde biri kadar şeylerde, hücrelerde. Bu çok büyük bir yol demek yani. Bu bizim için kilometrelerce mesafe demek yani. O yolu kat ediyorlar ve hiç aksaklık vermeden tam nereye gitmesi gerekiyorsa o şekilde gerekiyor. Bir de bu hücrelerin mesela biz şeyine dönelim biraz, esasına dönelim aslında. Bu hücreler ne zaman oluşmaya başlıyor? Spermle yumurta döllenmeye başladığı andan itibaren hücrelerde bölünme gerçekleşiyor. Yani bu günler hatta saatler geçtikçe bölünmesi de çok hızlı bir şekilde ilerliyor hücrelerin.
En yani başlangıcından atıyoruz.
Başlangıcından. Yani hücrenin en baş hali. Yani bir daha biz embriyo bile değilken yani. Daha sadece yumurtayla spermin buluşması anından itibaren. Ve tam 8. günden itibaren de farklılaşma başlıyor hücreler arasında. Yani aynı hücre, bu farklılaşma dediğimiz, yani bir ton hücre var diyelim orada. Bir sürü hücre var. O bir sürü hücre aslında aynı hücreler. Fakat 8. günden itibaren ayrılmaya başlıyor. İşte diyor ki sen kol olacaksın, sen bacak olacaksın, sen işte beyin olacaksın, sen kalp olacaksın. 8. günden itibaren bu hücreler değişilmeye, farklılaşmaya başlıyor. Ve iç hücreler de tüm hücreleri oluşturuyor. Yani içteki hücreler de embriyoplast denilen hücrelerde yaşam boyunca insanın sahip olacağı bütün hücreleri embriyoplast dediğimiz iç hücreler oluşturuyor. Dış hücreler de yani troplast diye geçiyor. İnsanın sadece doğuma kadar olan anı. Yani 9. aya kadar geçen sürede insan karnında, yani insan anne karnındayken ki yaşamı yardımcı olan hücreler. Yani o insan doğduğu andan itibaren bu hücreler kesinlikle bir daha çalışmıyor. Dış hücreler, troplast dediğimiz. Sadece doğum anına kadar gerekli olan, işte kordonla, anneyle bağlantılı olan kordon olsun, o zamanki beslenme olsun. O zamana kadar kullanılacak hücreler bunlar. Ve dış hücrelerde doğuma kadar yardımcı oluyor. Ayrıca sadece ileride yeni gelişecek olan plasenta ve embriyo arasında da bağlantıyı sağlayacak olan göbek kordonunu da bu bölge sağlıyor dediğimiz gibi. Bir de şu tabakaların mesela oluşması var insanda baktığımız zaman. Az önce hani Onur Hocam dedi mesela ektoderm, endoderm ve mezoderm denilen 3 tane tabaka var. Bunlar ne işe yarıyor? Şimdi baktığımız zaman da endoderm dediğimiz tabaka insanın iç kısmını oluşturan tabaka diye geçiyor. Ekzoderm dediğimiz insanın dış kısmını oluşturan. Mezoderm dediğimizde içte dış arasındaki ortasında kalan bölümden, tabakadan bahsediliyor. Şimdi iç kısım dediğimizler neler? İşte organlarımız, ciğerlerimiz, karaciğerimiz, akciğerimiz, işte kalbimiz, bunları oluşturanlar. Dış kısım dediğimiz bölgeler, işte insanın saçı mesela, tırnağı, derisi, bu yapı kalıyor. Orta kısım dediğimiz bölümde, mezoderm dediğimiz bölümde insanın tam içiyle dışı arasında kalan bölümler. Bunlar neler oluyor? İskelet yapısı, kemikler, kaslar, lifler. Bunlar da orta kısımda, mezoderm bölümünde yer alıyor. Bunların hepsi birbirinden farklılaşıyor. Oysa bunlar başta aynı hücreler. Fakat zamanı geldiği zaman hepsi görevini çok iyi biliyor. Yani ne zaman neyin nereye gideceğini çok iyi biliyorlar. Ve farklılaşıyorlar. Ve farklı şekillerde, farklı bölgelerde görevlerine başlamaya başlıyorlar. Görevlerine başlıyorlar. Ve bundan sonra da artık hepsi bambaşka bir görev için çalışıyor.
Hocam burada bir örnek vermek istiyorum. Şimdi hücre farklılaşıyor diyoruz ya, bu normal bir şey gibi algılanıyor olabilir. Bunu aslında bir örnek vererek ne kadar enteresan bir şey olduğunu anlamamız lazım. Mesela biz bir elmayı bölmeye başlayalım. Küçük küçük parçalara bölünceye kadar bölelim. En küçük parçalarda artık mesela ufak bir, biz böldüğümüzde bir muz, küçük bir muz parçası çıkar mı ya da armut parçası? Bu imkansız bir şeydir. Şimdi bu hücre bölünmesi, hücrelerin farklılaşması da buradaki bu kadar imkansız bir şey ama Allah'ın yaratmasıyla, ol demesiyle oluyor. Yani bir hücre farklı bir yapıya dönüşüyor.
Tabii yani baktığınız zaman da hücrenin farklı bir yapıya dönmesi dediğiniz şey yani normalde aynı şeyden bahsediyoruz. Hücre hepsi aynı. Yani oradaki hücrelerin her biri aynı. Fakat zamanı geldiği zaman da ya 8. günden itibaren hücrede zaten bölünme başlıyor. Bölünme meydana geliyor. 8. günden itibaren her hücre nerede olması gerektiğini biliyor. Yani dediğimiz gibi bütün bu anlattığımız sistemler aslında çok kompleks ve çok büyük sistemler. Yani bir kasın oluşması demek, bir kemiğin oluşması demek, bir ciğerin oluşması demek. Bunlar çok kompleks sistemler baktığınız zaman. Bu hücreler bu süreden sonra farklılaşmaya başlıyor. Bu da Allah'ın ol demesiyle oluyor inşallah. Yani bu hücrelerin aklı şuuru olduğundan dolayı değil. Bu şekilde farklılaşmaya giderek bunları oluşturuyorlar.
Evet, buradaki... Burada,
evet, bunlar zaten tırnak dediğimiz, işte diş minesi, saç dediğimiz şeyler ektoderm. Yani dışta kalan hücrelerin yaptıkları oluyor. Dışta kalan hücreler demiştik az önce, hani ektoderm tabakası demiştik. O tabakanın oluşturduğular, işte oluşturduğu şeyler tırnak, saç, diş. Bunun gibi benzeri türde şeyleri oluşturuyor. İşte göz mercekleri, omurilik, beyin. Bunları ektoderm oluşturuyordu.
Evet, bu şimdi seyircilerimiz göz resmini merak ediyor olabilir. Tabii sağdaki göz resmi bilgisayarda düzenlenmiş bir resim. Onu da şu yüzden düzenledik. Eğer hücrelerimiz bizim 8. gün farklılaşmaya başlamasaydı, bu farklılaşmanın birisiyle de gözümüzün ucundaki saydam hücreler oluşuyor çünkü. Saydam hücreler olmazdı ve oradaki belki bir deri hücresi ya da saydam özelliği olmayan bir hücre gözümüzün önünde olmuş olacaktı ve böyle bir görüntü ortaya çıkmasa bile bizim görüşümüzü tamamen engelleyecekti.
Ya zaten şöyle bir şey var Erdem Hocam. Şimdi bakıp düşündüğümüz zaman aslında şimdi hücrelerden bahsediyoruz. Herkes bu hücrelerden oluşuyor. Yani canlılar, bütün canlılar bu hücrelerden meydana geliyor. Şöyle şuraya değinmek istiyorum. Şimdi baktığınız zaman mesela biz diyoruz ki işte ne kadar güzel bir insan diyoruz. İşte ne kadar güzel bir bayan ya da ne kadar yakışıklı bir erkek diyoruz. Herkes aynı hücreden meydana geliyor. Bir de baktığınız zaman işin özüne, herkes de aynı şekilde iki tane gözü var, iki kaşı var, iki kulağı var, bir burnu var, bir ağzı var. Hani tipik anlatıldığı zaman bizlerde güzel dediğin olan hep genelde aynı tarzda anlatırsın. Fakat birbirinden başkadır anlattıkların. Bu bahsettiğimiz hücreler de aynı şekilde, yani aynı hücreler fakat bambaşka şeyler çıkarıyor ortaya. Yani bambaşka güzellikler çıkarıyor. Birbirinden farklı bir sürü özellikle güzellikler çıkartıyor. Bunlar da Allah'ın ol demesiyle olduğunu zaten net görebiliriz. Evet, slaytınızda da bu aşaması var onun, şu anda anlattıklarımızın.
Mesela bir gözün oluşumu, değil mi? Nasıl bir, bakın anne karnında siyah bir nokta, çok küçük.
Sonra, evet,
göz
evet.
Yaratıyor Allah oradan. Yüzümüzün embriyo hali, yani anne karnındaki hali, göz çukurları belli, ağız kısmı belli. Daha sonra
oluşuyor. O da hücreler bir araya gelerek oradaki gerekli hücreler işte gözlere gidiyor. Gerekli gözdekiler, hatta hücreler şöyle düşünelim, rengi de oluşturuyor yani hücre. Göz rengi mesela, herkesin birbirinden farklı göz rengi var. Ve bu hücreler bunu oluşturuyor. Bakıyorsunuz bu da Allah'ın yaratmış olduğu mucizedir. Allah bir ayette şöyle bildiriyor, onu okumak istiyorum inşallah. Odur ki sizi topraktan, sonra bir damla sudan, sonra bir alaktan, embriyodan yarattı. Burada Allah insanın gelişim aşamasından, yani bu en başlangıç aşamadan olan kısımları anlatıyor. Kur'an'da bildiriyor. Bu da zaten bir Kur'an müzesi inşallah. Allah'ın Kur'an'da bildirdiği. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarmakta. Sonra güçlü erginlik çağınıza erişmeniz. Sonra da yaşlanmanız için size belli bir ömür vermektedir. Burada da bebeklik, ergenlik ve yaşlılıktan bahsediyor Allah yine Kur'an'da bizlere bildirmiş. Siz de kimin daha önce hayatına son verilmektedir? Adı konulmuş bir ecele erişmeniz ve belki aklınızı kullanmanız için Allah size böyle yaşatır. Dirilten ve öldüren odur. Bir işin olmasına hükmetti mi ona yalnızca ol der, o da hemen oluverir. Mümin suresi 67-68. Ayetlerde Allah gelişim aşamasından bizlere bildirmiş. Yani Allah burada embriyonun nasıl gözüktüğünden, bir çiğnem, mesela başka bir ayette şeytan Allah'ın bir çiğnem et parçası diyor Allah, benzetmesini yapıyor. Baktığınız zaman insanın da anne rahminde görünüşü bir çiğnem et parçası gibi. Çiğnem et parçası dediği kısım omurilik, insanın omuriliği kısmı. Hani sanki bir eti dişinizle çiğnediğiniz zaman üstünde böyle nokta nokta bir eğim oluşuyor. Aynı şekilde insan embriyosunda da bakıldığı zaman bu şekilde gözüküyor. Allah insanı bir sudan var ettiğini söylüyor. Hani su damlasından, daha doğrusu vesilesiyle spermden yani insan oluşuyor. Bu aşamaları tek tek bize Kur'an'da bildiriyor 1400 sene önce. Bunlar da baktığımız zaman da ayrı bir Kur'an mucizesi olarak önümüze çıkıyor günümüzde.
Evet, Allah onu insanların öğüt alması ve ders alması için yarattığını onu söylemiş. Çok önemli hakikaten. Şöyle, çok hayret bir konu. İnsan kaç yaşında olursa olsun, yani bir kadın kaç yaşında olursa olsun, doğuma elverişli olduğu vücudunun bütün yaşları boyunca doğan çocuk hep sıfır yaşında başlıyor hayata. Ama yani zaman dışarıda var. Ya insan zaman denilen algının içerisinde Allah var ediyor ve zamanı algılattırıyor. Ve zamanla o insan ne yapıyor? Her geçtiğini dediği zamanda yaşlılık olmuş oluyor, yaş almış oluyor. Neden? Çünkü her aynaya baktığında, her mesela 5 senede bir aynaya baktığında karşısındaki görüntü hep farklı olmuş oluyor. Vücudu hep daha farklı olmuş oluyor, daha farklı hisler oluşuyor. Ama her doğan çocuk sıfır başlıyor. Yani normalde yaşlanmamak için muazzam bilim adamları çalışıyorlar değil mi? Yani yaşlanmaya evet. etken olan genler, daha genç kalmak için
kan değişimi, iğneler.
Bütün, yani bütün uzuvların, yani bütün o vücutta yaşlılıkla kaybedilen bütün özelliklerin hepsini geri getirmek için varını yoğunu ortaya koyuyorlar. Ama getiremiyorlar. Yani çok az bir kısmı belki getirebiliyorlar.
O da zaten hani o yapılan olaylar birkaç evet, önce oluyor. Yani.
Ve çocuk doğduğunda ama sıfır. Demek ki Allah kaderle insanı imtihan için özel olarak dünyaya gönderiyor. Yaşlı bir çocuğun dünyaya gelmesi olacak bir şey değil tabii ki. Allah onu sıfır yaşında başlatıyor dünyaya. İnsan da yaşlılığın önüne hiç geçemiyor. O da muhakkak yaşlanacak. Allah onu da o şekilde kılıyor.
Evet, evrimciler, biraz önce şunu söyleyecektim. Evrimciler birçok konuya açıklık getiremiyorlar. Açıklık getiremedikleri bir konuda biraz önce bahsettin hocam. Hücrenin, embriyodaki hücrelerin koordinasyonu. Bakın Richard Dawkins bununla ilgili şöyle bir itirafta bulunuyor. Bu koordinasyonla ilgili. Ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki buna değinmememiz daha doğru olacak diyor.
Niye değinemiyoruz?
Çünkü içinden çıkamaz o. Evet, kendi kafasıyla yani.
Yani kim yapıyor diyecek o zaman bu kadar karmaşıklığı. Biz çözemiyoruz. Allah yaratıyor. Onun kudretinin tecellisini orada gördüğümüz için.
Ya şimdi burada dikkat edelim. Kitabın ismi Bencil Gen. Ve sayfa 37. Şimdi peki bencillik var mı hücrelerde? Hemen size bir video göstermek istiyorum ilgili.
Olsa zaten.
Bakalım var mı? Bakalım var mı? Embriyodan bahsediyorduk. Embriyo ile ilgili bir video, örnek bir video görelim. Şöyle getireyim. Evet. Şimdi soldaki mikroskobik çekim şu. Hücreler, elimiz bizim anne karnında ilk embriyo oluşunda bir palet gibi, sağda gözüktüğü gibi. Ve solda bu parmaklarımızın arasındaki hücrelerin intihar etmesini görüyoruz. Mikroskobik çekimdir. Sağdaki tabii ki bilgisayar animasyonu. Ancak hücreler intihar ederek, parmak arasındaki hücreler intihar ederek bizim parmaklarımızın, yani elimizin tam ve kusursuz bir şekilde oluşmasına vesile oluyorlar.
Maşallah.
Şimdi bencillik var mı burada? Hücreler intihar ediyor. Değil mi? Yani insanın faydası için oradaki tam kusursuz bir el, parmaklar oluşabilmesi için kendisini feda ediyor oradaki hücre. İntihar ediyor.
Bir de akıl var değil mi şimdi? Sağ elle sol eli üst üste koyduğumuz zaman simetriktir yani parmak arasındaki boşluklar, parmak arasındaki çizgiler. Normal şartlarda hani sağlıklı insanda ikisi birbirine eşittir. Oysa ikisi de farklı bağımsız yerlerde. Birisi sağda, birisi evet. solda. İki hücre de hani birbirinden haberdardı. Çünkü buradaki hücre zaten bir sonra yani şuradaki hücrenin şuradaki hücreden haberi yok zaten yani.
Evet.
Hani kaldı ki bu elindeki hücrenin bu elindeki hücreden haberi olacak. Ona rağmen iki hücrede yani iki farklı taraftaki iki farklı hücrelerde aynı sonucu yapıyorlar. Ya buradaki hücre nasıl intihar etmesi gerektiğini çünkü parmak arasında oluşması gerektiğini biliyor, bilmesi gerekiyor. Ve ondan sonra intihar ediyor ve bu şekilde diğer hücrelerde, diğer parmak arasındakilerde intihar ediyor. Aynı şekilde diğer elindekilerde aynı şekilde oluyor. E burada baktığımız zaman üstün bir akıl var ve Allah'ın üstün aklını görüyoruz biz burada. Üstün aklının tecelli ettiğini görüyoruz. Çünkü hücrelerin, akılsız, şuursuz hücrelerin aynısını yapması mümkün değil. Tesadüfen olmuş olsa o zaman abi benim bir elimde 5 tane parmağım olmazdı. 4 evet. tane olurdu, bir elimde 3 tane olurdu. Olur da öyle vaka çok olması lazımdı o zaman. Baktığın zaman hani bir elde 4 tane aralık var, bir elde 5 tane var, bir elde 3 tane var, bir elde 2 tane var. Bunun olması gerekiyordu. Ama niye yok? Çünkü hücreler Allah'ın emriyle hareket ediyorlar. Ve bu şekilde olması gerektiği için bütün insanlık tarihince insanların 5 parmağı vardır. Baktığınızda da 5 tane de boşluk görürsünüz. Hücrelerin kesildiğini, o paletlerin yok olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde var olduğu günden beri devam ediyor işte.
Anthony Flew o yüzden Müslüman oldu işte. Bu gerçekleri hep böyle nereye gözlenmese böyle gerçeklerle karşılaştığı için. Yani ben çıktı konuştu dedi ki ben pardon diyorum dedi. Ömrü hayatım boyunca 40 sene 50 sene hep ben dedi ateizmi savundum. İnsanlara da ateist olmasını öğütledim dedi. Evrime inanıyordum. Big Bang'e inanmıyordum dedi. Ama şimdi bakıyorum ki dedi Big Bang doğru. Ve kainatta diyor bak kainatta nereye baksam bir düzen var diyor. Nereye baksam. Yani teknolojimiz el verdikçe gözlemleyebildiğimiz en uzak nokta ve en küçük noktaya da baksak muhakkak düzen var.
Allah buna...
Ya Allah bize mesela mikroskobu icat ettiriyor. Elektron mikroskobu icat ettiriyor. Elektron mikroskobuyla baktığımız dünyada altın oran var. Ya DNA'da altın oran var ki ya altın oran olsa ne olmasa ne. Yani altın oran DNA'da var insanın. Bir şey o estetik olarak bir şey katmıyor altın oran olması anatomik olarak. Çok fazla bir belki bir özellik katmıyor. Oradaki genlerin o ürün oluyor insan vücudu. Ama moleküller birbirinin üzerine yani geçerken yaptığı helezonların oranı altın oran. Allah orada güzelliği ve estetiğini bize böyle yani tecelli ederek gösteriyor maşallah. Anthony Flew de bunları gördü. O zamanki teknolojinin ilerlediği kadarıyla nereye baksam dedi, her yer düzenli dedi yani. Ya bir eve gelsem ben dedi mesela, fırtınaların, kasırgaların estiği bir ortamda mesela, her şeyin çarpık, bozuk, elektrik böyle her taraftan şimşeklerin çaktığı, kasırgaların olduğu, fırtınaların olduğu bir yerde, bir anda mesela bir ev görüyorsun, evin içine bir giriyorsun, her şey düzenli. Ama her şey, bütün kitaplar, kütüphane, indeksi yapılmış, yatak odası, bütün oturma odası, televizyon içindeki kanallar, ondan sonra mutfağın içindeki buzdolabının içindeki yiyeceklere kadar hepsinin en ince ayrıntısıyla düzenlendiğini görsen, ya kim yapmış bunu dersin? Çok basit. Kim düzenlemiş bunu? Hay eline sağlık dersin. Maşallah. Dışarıda acayip rüzgar esiyor, kıyamet demeyeyim de, fırtına var, yağmur var, her şey var. Buradaki bu düzen, mukavemeti kim yapmış dersin? Dünya da işte tam öyle. Ya her an yörüngeden çıkıp fırlayabilir başıboş olsa veya yörüngeden fırlamış başka bir gezegen çarpabilir tamam. bizi. Yani mesela Jüpiter'le Satürn gelse bizi böyle arada ya çok basit hemen çarpması. Yani düzensizlik olacak olsa hayatın olmaması çok bir anlık bir şey olur. Hemen yok olur. Ama nereye baksan bir düzen görüyorsan, nereye baksan bir de estetik görüyorsan ve moleküler düzeyde dahi bir harikalar dünyası gözlemliyorsan Allah yarattı dersin. Allah
zaten bunu
ne muazzam ya. Yaratıcı dersin.
Allah maşallah. Ayetinde de söylüyor şeytan Allah'ın kafanızı çevirip baktığınızda diyor hiçbir çatlaklık eksiklik göremezsiniz diyor. Gerçekten de öyle kafasını çevirip baktığı zaman insan hiçbir yerde eksiklik çatlaklık görmüyor. Allah hatta diyor ki tekrar bir daha çevirin bakın diyor. yine bir şey göremezsiniz diyor. Çünkü her şeyi Allah yaratmış ve düzeniyle ve her şeyin böyle bir bizim için sistemi var.
Şu an, zaman. Şu an mesela düzenli. Uzay dediğimiz yerde boşlukta uçuyoruz ve milyonlarca Onur Hocam dediği gibi gezegenler var. Göktaşları var, yıldızlar var. Ve bunların hiçbir tanesi ne biz onlara çarpıyoruz ne onlar bize çarpıyor. Tamamen bir denge içinde Allah'ın koruması altında devam ediyor hayat. Maşallah.
Maşallah. Ve ayrı zamanda olduğumuz için de Allah göktaşlarını da dünya etrafında topluyor. Evet, hatırlarsanız maşallah. Onunla ilgili videomuz vardı.
2000'den önce göktaşları dünyanın etrafında yokken şu an özellikle 2000 yıllarından sonra daha bir ağırlıklı dünyanın çevresinde göktaşları doldu. Özellikle. Evet özellikle.
Çok fazla toplanmış özette. Ancak onlar da Allah'ın dilemesiyle dilemesiyle Allah çarpmıyorlar. Evet. Ya bu da çok enteresan. Çünkü değil mi, sayısının çok arttığını görüyoruz biz o videoda. Özellikle 99'da çok hızlı bir artış oluyor.
Maşallah.
Ancak Allah'ın dilemesiyle çarpmıyorlar.
Hep gazete haberlerinde görüyoruz. Teğet geçti, yanımızdan geçti, yöremizden geçti, üstten alttan geçti. Ama hiçbiri de deyip çarpmıyor maşallah. Çünkü Allah'ın koruması altında Mehdiyet çağını bekliyor inşallah.
Bu da Allah'ın kontrol ettiğini gösteriyor. İşte yine düzene gidiyoruz. Yani bir insanın zaten bu kadar çok güzelliği görüp de bu kadar çok düzeni, bu kadar çok sistemi, bu kadar çok matematiksel olsun, fiziksel olsun hep bir hesap ve düzenin içinde yaşıyoruz. Hep kanunlar çıkıyor değil mi? İşte yer çekimi kanunu, işte ne bileyim suyun kaldırma kanunu, bir sürü kanunlar çıkıyor. Ya bu kanunları demek ki koyan birisi var. Az önce Onur Hocam'ın dediği gibi. Niye masaya güzel bir yemek geldiği zaman diyor musunuz bunu rüzgarlar yaptı ya da kör tesadüfler sonucunda işte tencere kaynadı, altındaki suyu rüzgar yaktı, onun içine su koydu, onun içine sebzeleri doğradı, eti attı, bilmem ne kıymayı yaptı. Geliyor masaya da rüzgarın etkisiyle geldi. Şu anda da yiyorum. Diyem oldu mu günümüze kadar hiç? Olmuş mudur yani böyle bir şey diyen? Aynı işte bununla evrimin uzaktan yakından birebir örtüşen örneğidir. Yani bunu demekle aynı şekilde tesadüfen oldu demek aynısıdır. Yani hiçbir fark yok iki örnek arasında.
Çok daha acayip inanıyorlar değil mi?
Yani böyle bir şey desem biri
çok daha muazzam.
Böyle bir şey çıkıp desek ne derler? Hani aklımızdan şüphe etmeye başlarlar yani. Böyle bir şey çıkıp birisi söylese aklından şüphe eder.
Yok canım bir tane çıktı öyle bir şey. Kendisi geldi dedi yok işte odaya arabanın bütün malzemelerini koyalım çıkıp gidelim gelince tekrar araba olmuş olur dedi. Tabii koyup denemiştir ama bulamamıştır arabayı.
Yani öbürleri olan bir maddeden bahsediyoruz. O yine baktığınız zaman da ona göre yine daha mantıklı. Niye? Çünkü olan bir şeyden bahsediyor. Arabanın parçası var en azından değil mi? Yani tekerlek duruyor, direksiyon duruyor, kaporta var, çamurluk var. Aklımıza ne geliyorsa motoru var. Arabanın bütün parçaları var. Burada hiç olmayan bir şeyden bahsediyoruz. Yani arabanın boş odada kendiliğinden olmasından bahsediyoruz. Yani kapı bomboş bir odayı düşünelim. Kapıyı kapatalım. Ondan sonra yıllar sonra kapıyı açalım birden araba olsun içeride hiçbir şey yokken. Bu onu demeye benzer. Tesadüfen olması böyle bir şey mümkün mü yani? Bu kadar çok güzel.
Parçaları da milyon yıl dursun yine birleşmiş.
Bir şey olmaz yani. İstediğin kadar yani. Bilmeyen adamları koy başına yine yapamaz yani. Bırak hani şeyi parçalarını kalmasını bilmeyen bir insana koy. Bu işle ilgili bilgisi olmayan bir insana koy. Arabayı birleştirsin, hareket haline getirsin. Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. O fabrikada kaç tane insan çalışıyor? Kaç tane makine var? Hepsi bilgisayar sistemiyle planları belli. Neyin nereye konulacağı, nasıl açıda olacağı hepsi belli zaten. Böyle bir şeyi bu kadar kişi zor oluştururken bir de kalkıp da buna tesadüf demek zaten yani iyice komik oluyor sadece.
Evet.
Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. İman hakikatleriyle devam edelim isterseniz. İlk yarıda da iman hakikatlerinin güzelliklerinden bahsediyorduk. Allah'ın vermiş olduğu nimetleri iman hakikatleriyle daha güzel görüyoruz. İnşallah. O da iman eden insanların imanının artmasına vesile oluyor. İman etmeyenlerin de iman etmesine vesile oluyor. O yüzden iman hakikatleri çok önemli gerçekten. Yani baktığımız zaman biz iman hakikatlerinde bu tecellileri görüyoruz. O yüzden hiçbir zaman da bitmiyor aslında iman hakikatlerini öğrenmek. Çünkü her geçen gün yeni bir şey öğreniyoruz. Ve Allah'ın bizlere vermiş olduğu nimetleri bir kez daha görüyoruz inşallah.
Maşallah. İman hakikatleriyle devam edelim inşallah. Güneş enerjisini toplayıp kullanan eşek aralarından bahsedeceğiz biraz. Böcekler genelde sabah saatlerinde aktiftirler. Yakın Doğu ve Hindistan arasındaki bölgede yaşayan bir arı türü olan Doğu eşek arısı yani Vespa orientalis isimli. Aksine günün en sıcak saatlerinde faaldir. Bu canlı midesindeki özel bir yapı sayesinde güneşten gelen ışınları toplar ve Yüce Allah'ın
yarattığı özel bir pigment aracılığıyla bunu enerji deposu olarak kullanır. Bilim adamlarının uzun süredir merak ettikleri konulardan biri de bu canlıların karınlarındaki sarı bandın işlevidir. Doğu eşek arısının aktif olduğu saatlerin diğer böceklerden neden farklı olduğu sorusunun cevabı da işte bu sarı bantta gizlidir. Bu arı türünün vücudunu bir tür dış iskelet olan sert kütükula tabakası kaplar. Alemlerin Rabbi olan Allah bu tabakanın kahverengi olan kısmını 160 nanometre yüksekliğinde sert olukluklardan yaratmıştır. Nanometre 1 milimetrenin milyonda biridir. Sarı bandın yer aldığı kısmın yapısı ise daha farklıdır. Burada bir dizi oval şekilde 50 nanometre yüksekliğindeki çıkıntı bir diğeriyle kenetlenmiş biçimdedir. Bu yapı güneş ışınlarının yansımasını engellemekte ve bu ışınları bu bölgede hapsederek enerji elde etmektedir. Yüce Allah'ın bu canlıların güneş enerjisini toplamaları konusunda yarattığı bir diğer özellik ise pigment hücreleriyle ilgilidir. Kütikula içinde yer alan melanin pigmenti kahverengi iken diğer bir pigment türü ise sarı renktedir. Bu sarı renkli pigment ışığı doğrudan elektrik enerjisine çevirerek adeta ışık hasadı yapan bir işçi gibi çalışır. Bu bilgiler doğrultusunda düşünüldüğünde çok önemli bir sonuç ortaya çıkıyor inşallah. Bu arı türü diğer tüm arıları gibi güneş enerjisi toplama özelliğini de kendi iradesiyle ya da tesadüfen kazanmamıştır. Güneşin en sıcak olduğu saatlerin öğle vakti olduğunu bilmesi veya güneşin ışınlarını toplamak için bedeninin bir takım özel sistemle donatımda olduğunu bilmesine tabii ki imkan yoktur. Akıl arı buna akledemez. Bu Yüce Allah'ın ona verdiği akıldandır inşallah. İnşallah. Bir ayette Allah şöyle bildiriyor inşallah. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. O Allah ki yaratandır. En güzel biçimde kusursuzca var edendir. Şekil ve suret verendir. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde onların tümü O'nu tesbih olanlar etmektedir. O aziz hakimdir inşallah.
İnşallah.
Burada görürüz eşik arasının mükemmel yaratılışını yani. O bu nereden bilecek kendisi güneşin çıkacağı zamanda ortaya çıkıyor. Enerjiyi depoluyor, saklanıyor. Sonra o enerjisini kendi vücudunda harcıyor. Mükemmel bir akıl var orada inşallah.
Maşallah. Ve resimler de çok güzel değil mi? Böyle
evet. Çok
detaylı resimler maşallah. Buradaki sanatı daha detaylı olarak görmemize sebep oluyor resimler.
Yani şöyle tam simetri var şuradan. Tam bak ortadan sanki evet. Şöyle bir proje tecepler olur ya mimarların. O tarz böyle bir ya bunu tabii Allah'a tenzih ederiz. Onu ben anlayalım diye söylüyorum. Şöyle böyle bir tane çizgi çeksek ortadan tam solda ne varsa aynısı. Yani şuradaki desen mesela sağda şöyle bir desen var sağa doğru. Bunun altında da göz başlıyor. Binlerce mercekten oluşan göz. Aynısı burada da var.
Çizgi büklüm bile aynı. Yani o şeylerin arının.
Evet maşallah şuradan gözleri de bakın daha net görülüyor. Ya muazzam böyle mercek fabrika var. Makinesi gibi ya şuna. Burada binlerce mercek var. Şurada büyük bir alıcı var değil mi? Evet. Bu anten.
O antenin ikisi de bir de büklümleri bile aynı yani. Az önce mesela arkadan biraz daha gösterirsen Onur Hocam.
Neydi? Şu
biraz daha mi? Geriden alırsak. Mesela antenin büklümlere bakarsak ikisinin de aynı yani şeyleri.
Açısı.
Oranları aynı. Yani sağda sol birbirine aynı. Aynı yerde. İşte az önce mesela elde bizim bahsettiğimiz hücreler gibi. Farklı iki bambaşka yerdeki hücre aynı şekilde birbirinden haberdarmış gibi sanki. Aynı yerde aynı olması gereken şekilde bir haberleşerek bir beraber şekilde bir çalışma var. Bu da hani hücrelerin aklıyla olacak bir şey değil. Biz mesela bir yerdeyken iki farklı proje yürütüldüğü zaman mesela biri İstanbul'da olsun biri Ankara'da olsun bir telefon bağlantısına girersin işte konuşmaya girersin yazışmaya girersin. Aynı anda başlayacaksan bir şeye aynı anda haberleşerek eş zamanlı başlıyorsun. Ama bir haberleşme var ve bir akıl sahibi insandan bahsediyoruz. Hücrelerde bu tam bambaşka bir şekilde hiç akıl sahibi olmadan iki farklı yerde ama aynı şekilde oranda aynı altın oranda ve aynı simetride muazzam bir yaratılış görüyoruz inşallah.
Ya hayret böyle Allah bize canlılığı gösteriyor. Canlı yaşamını gösteriyor. Bir kez canlılık muazzam bir konu. Mesela et dediğimiz malzemenin içerisinde ne varsa bizim içimizde de o var. Yani kasapta satılıyor mesela et. Eti ışık tutsan görebilir hale gelir mi? Gelmez. Veya ete bir ses dinlesen, sürekli bir ses yanında işitsen kulak oluşur mu? Oluşmaz. Ama Allah bizi aynen bu şekilde annemizin rahminde bir hücreyken o hücreler bölünerek bir çiğnem et parçası diyor Allah Kur'an'da benzetme olmak için. Hakikaten baktığında bir çiğnem et parçası yani küçücük yani birkaç böyle santimlik embriyolojik tabakalar. İşte mezoderm, endoderm, ektoderm diyorsun. O hücreler bölünüyor böyle bir proje olmaksızın, birbirini görmek ve duyma olmaksızın içerisinden bu et yumağı gibi olan şey bir anda böyle içinden
bölünerek
sert kemikler olmaya başlıyor mesela. Kemik oluşuyor içinde böyle annenin kanından atom atom taşınan kalsiyumlar, magnezyumlar birike birike bizim şimdi burada ki bu yani bebek ilk doğduğu anda hadi söyleyelim. 3-4 kilo doğuyor yani bir çocuk doğduğu zaman. Atom atom taşınan o kalsiyumlardan muazzam bir projenin ürünü gibi iskelet sistemi oluşuyor. Son derece sert ve sağlam.
Ve bir de Onur Hocam şimdi ektodermden mesela oluşanlardan bahsettik. Ektoderm dış tabakada diyoruz ya. Hani dişi de oluşturan ektoderm hücresi, saç telini de oluşturan ektoderm hücresi. Baktığımız zaman birisi ne kadar sert bir yapıya sahip, diğeri de bayağı ona göre çok çok yumuşak bir yapıya sahip. Ama ikisini de oluşturan aynı hücreden bahsediyoruz. Birisi ağzımızın içinde olan bir diş olarak bizim gördüğümüz, kullandığımız bir şey. Diğeri de saç. Saçımızın en, yani kafamızın en dışında olan bir bölgede olan ve yani herhangi bir kapalı için alanda olmayan mesela bir saç diyoruz. Ve ikisi de yapısı çok farklı. Birisi çok sert, birisi çok yumuşak. Ama aynı hücre meydana getiriyor bunu. Tırnağı da mesela aynı hücre meydana getiriyor. Baktığımız zaman da aynı hücreden bahsediyoruz. Birini daha yumuşak yapıyor, birisini daha sert yapıyor. Nerede olması gerektiği zaman, nerede olması gerekiyorsa orada oluyor. Yani bir de alakasız ya. Yani saçta çıkan yumuşak yukarıda. Dişte ağzımızda çıkan işte dişimizde olan diş mesela ağzımızın içinde. Elimizde ayaklarımızda olan tırnaklar başka bir yerde. Faaliyetlere bakıyorsunuz hücre. Hepsi aynı hücreden bahsediyoruz. Ama başka bölgelerde başka şeylere hizmet ediyorlar. Bu çok mucizevi zaten baktığın zaman. Sert yapı, yumuşak yapı. İşte az önce Onur Hocam'ın da dediği gibi kemiği de yapan hücre, kası da yapan hücre, işte lifi de yapan hücre, ciğeri de yapan hücre. Yani en sertinden en yumuşağına, en küçüğünden en büyüğüne kadar bütün her şeyi hücreler yapıyor vücuttaki. Bunun farklı farklı şekilde bölünerek yapıyorlar. Ama az önce örnek verdiğimiz gibi aynı hücreden yola çıkan da farklı yapıları oluşturuyor. Bu da çok mucizevi.
Malzemeler, elementler çok zaten maşallah çok acayip. Bildiğim toprakta ve kayanın içinde bulunan malzeme bunlar. Kalsiyum olsun, magnezyum olsun, silisyum olsun.
Sodyum olsun.
Değil mi? Evet. Bunlar nerede var? Doğada, taşta, toprakta var. Ve hatta ne var? Demir var mesela. Demir insanın vücudunun hem de çok önemli solunumda kullanılan bir şey o. Hemoglobin içerisinde bulunuyor. Yani bizim vücudumuzdaki hücreler Allah'ın tecellisini gösteren bu mikro düzeydeki yapılar daha annemizin karnında biz bir tane hücreyken yani milimetrenin binde biri bir boyuttayken ne zaman nerede ne kadar kalsiyum alıp nerede biriktirmeye başlayacağını, ne kadar demir alıp nerede biriktirmeye başlayacağını, ne kadar sodyum, ne kadar azot, ne kadar oksijen, o periyodik cetveldeki bütün elementlerin ne olduğunu bilip ne kadarını biri nereye göç edip nereye saklayacağını son derece iyi biliyorlardı. Vakit ilerledikçe zamanla o proteinler orada aktif hale gelmeye başlıyor. Çok acayip bir konu hakikaten maşallah.
Bir de bir şeye daha değinmek istiyorum. Şu an aklıma gelen bir şey oldu. Hani az önce içimizdeki organlardan işte endoderm demiştik. Hani oluşturan yapıdan bahsetmiştik. Akciğerimizi mesela endoderm yapısı oluşturuyor. Ama şöyle düşünmek gerekiyor. Akciğeri bebek daha anne karnındayken akciğeri kullanmıyor. Geçenlerde yayınlarda yine anlatmıştık. Bebek akciğer solunum yapmıyor anne karnındayken. Annenin kordonu vasıtasıyla besleniyor. Ve hiçbir şekilde akciğer solunum yapmıyor. Doğduğu andan itibaren yani başladığı andan itibaren çocuk akciğer solunum yapmaya başlıyor. Bir hücreden bahsediyoruz. O anda orada ihtiyacı yok ona. Yani akciğerin anne karnında olmasına bir ihtiyacı yok hücrenin. Çünkü oradan faydalanmıyor. Oksijen alınması yok. İşte demir diyoruz mesela. Demire o sırada ihtiyaç yok. Çünkü o şekilde oksijen alışverişi yok zaten vücutta. Tamamen farklı bir sistemde. Bir başka sistemden bahsetmiştik. Mesela dış sistemlerde olanlardan bahsettik. Anne doğumuna kadar yani 9 aylık süre boyunca gerekli olan hücreler çalışmaları var. Baktığınız zaman da birbirinden farklı farklı ve birbirinden faydalı olayların geliştiğini görüyoruz ve birbirinden haberdar. Demek ki Allah her şeyi biliyor. Biz de bunu da baktığımız zaman bu açıdan da görebiliyoruz. Çocuk çünkü hiçbir şekilde ihtiyacı yokken akciğere, doğumdan sonra ihtiyacı olacağını ne çocuk biliyor ne annesi biliyor. Bunu tamamen bilen ve uygulayan Allah inşallah yapan.
Evet. Şimdi o aklın bir ürünü bir şey daha göstereyim ben. Normalde insan DNA'sında 3.2 milyar tane harf var. Ansiklopedi gibi düşünürsek insanın vücudundaki her bir hücreyi 3.2 milyar harfli bir ansiklopedi bu. Bunun içerisinde bilgiler var. Bizim bütün ince detaylarımızın hepsini bilen, atomların nerede konuşlanacağına kadar bilgisi olan bir proje bu. Anlayalım diye böyle benzeterek anlatıyorum inşallah. Yoksa hepsi Allah'ın sadece ol demesiyle olan bir konu. Allah düşünmekten, plan yapmaktan, proje yapmaktan münezzehtir. Sadece ol der. Biz düşünüp, akledip biz o projenin, diyelim o yaratılmış canlının detaylarını görüyoruz. Biz buradaki tasarımı ortaya çıkartıyoruz. Bizim için bir tasarım o. Normalde Allah sadece ol diyor. O an oluyor. Allah her türlü düşünmek, plan yapmak gibi konular insana ait konulardır. Allah bunların hepsinden münezzehtir. O sadece ol der, sonsuz aklıyla, yani bir birim halinde değil, birimi yok, sonsuz akıl, sonsuz güç, sonsuz varlık, sonsuz kudret, her şeyin sonsuzluğuna sahiptir Allah, yaratan Allah. İnşallah bizi de kısmi olarak, kısmi bir akılla, kısmi görme kapasitesi, kısmi anlama kapasitesiyle Allah var ediyor. Ama onun varlığını anlayabilecek kapasitede Allah bizi yaratıyor. Yani her insan Allah'ın varlığını anlayıp onun yaratmasındaki hikmeti anlayabilecek kadar tabii kapasitede yaratılıyor inşallah. Bu aklını, bu enerjisini, bu kabiliyetini Allah'ı anlamak için kullanması gerekiyor insan inşallah. Mesela o bilgiye bir örnek, vücuttaki bütün bu mekanizmaların her birinde ayrı bir detaylı bir bilgi olduğunu görüyoruz. Onları da Allah'ın sahip olduğunu görüyoruz ve onun yaratmasının delil olarak anlatıyoruz. Bakın bir tane daha detay anlatayım ben. Bu da mRNA'daki, yani protein sentezini biliyorsunuz. Burada ne oluyor? DNA sentez, DNA'da ilk önce bilgi kopyalanıyor. RNA haline geliyor. Yani projedeki birimin olacağı yer, bakın kopyalanıyor. Ve kopyalanan bu taslak bir işlemden geçiyor. Yani bir ansiklopedide biz bir yeri açtık. Özel bir sayfayı. Oradan fotokopisini çektik. Fakat işimizi onun birinci satırının bir kısmıyla üçüncü satırının bir kısmı işimize yarıyor bizim diyelim. Vücut da bunu biliyor. Bu tam bir fotokopi, tam sayfanın fotokopisi. Burada intron adı verilen ve o proteini kodlamayan ama yöneten kısım var. Artık yönetici olan kısmın oradan alınması gerekiyor. Çünkü kendisinin ait olan bilginin kalması gerekiyor. Onlar da egzon olan kısımlar. Bakın bu birinci paragraf. Bu da üçüncü paragraf. Şimdi bunun hangisinin işe yarayacağının bilgisini bu mekanizma biliyor. Allah burada onu bize gösteriyor. İşte o mekanizmanın adı da spliceosom. Şimdi tekrarlıyoruz. Intronlar yani yönetici bölümler, egzonlar yani direkt projenin bilgisinin olduğu bölümler ve arada böyle iki tane nükleik asitten oluşan guanin ve urasil. Guanin ve urasil nükleik asitlerinden oluşan iki tane burada harf var. Bunlar da ne yapıyor? Ayırmayı sağlıyor. Mesela burada bir tane, iki tane adeninin arasında farklı bir bölge var. Ve yine üçüncü satırı gördük. Buradaki her bir nükleik asitin ayrı bir görevi var. Hepsini ayrı profesörler yani yıllar boyunca araştırıyorlar. Şimdi paragrafta, birinci paragrafla şu an işimize yaramayacak olan paragrafın arasında bir ayırma olduğunu görüyoruz. Bu bizim genimizde zaten var olan, yani ansiklopedinin içinde zaten var olan, yazılmış olan bir hazır bilgi. Buraya bir protein geldi. Şimdi ikinci bir protein geliyor ve bir kompleks oluşacak sırayla. Bu her bir renkli birim birer protein molekülü Ve tuttular takla attırdılar şimdi bu mRNA'ya. mRNA'ya 3 boyutlu bir şekil böyle bir jimnastikçiler olur ya hani bir ipten gerisi birisi gelir, bir ipten öbürsü gelir. Öbürü havada bandı atıp tutunur, devam eder böyle. Böyle bir 3 boyutlu böyle resital sunarlar adeta sirklerde. Oldukça tehlikelidir. Çok böyle ciddi çalışmaların sonucunda. Bizim vücudumuzdaki proteinler de işe yarayan bölgenin neresi olduğunu bilip, yani diğerleri işe yaramıyor demiyorum ama o an orada işe ihtiyaç olan kısım farklı yer. Onu biliyor. Tamam mı? Mesela bir prolaktin mesela sentezi yapılacak. Onun bilgisi gerekiyor. Fakat sayfada birçok bilgi var. Hangi paragrafın neresinde o bilgilerin olduğunu bilen akıl alıyor, sayfayı katlıyor şimdi burada gördüğünüz gibi. Katlıyor ve ihtiyacı olmayan kısımları kesip atacak. O sayfadaki o bilgiler tekrar ayrıştırılıp vücuttaki, hücredeki diğer reaksiyonlarda kullanılmaya devam edecek. Mesela. Hiçbir zaman boşa harcama da yok yani. Atmıyor yani. Onu tekrar başka organel kullanıyor mesela. İşe yarayan muhakkak başka birim kullanıyor. Şimdi bakın ilk taklayı attırdı. Splice zaten katlanma, kesilme anlamına geliyor. Splicesozom denilen görmüş olduğunuz üstad geldi. Şimdi olayı bilen arkadaş bu. Bir dakika diyor. Ben diyor müdahale hangi bilginin evet nerede olduğunu ben biliyorum diyor. Siz diyor yani ondan öncekiler maşa gibi yani tutmuşlar iki maşadan birbirine katlamışlar. O orta öbür taraftan izliyor. Bu protein sentezindeki bütün enzimler DNA'nın çevresinde konuşlanmış vaziyette duruyorlar zaten. İşe yarayacak olan enzimler. Bilinmeyen bir sinyalle harekete geçtiği düşünülüyor. Ama bilinmiyor o sinyalin ne olduğu. Yani bu radyo sinyali, uydu sinyali, cep telefonu sinyali gibi bir sinyal değil. Bizim vücudumuzda böyle bir sinyalizasyon sistemi yok. Yani şu ana kadar öyle bir şey bulunmadı. Proteinlerin hazır halde beklemesi muazzam bir konu. Onları harekete geçiren kuvvetin ne olduğunun bilinmemesi muazzam bir konu. Harekete geçiren sinyalden sonra proteinin, bak kapkaranlık yerdeki iki molekülden bahsediyoruz biz. İhtiyaç olan yere doğru seyahat edip oraya bağlanıp mesela kimi molekül kesme işlemini yapıyor makas gibi. Kimi molekül birleştirme işlemini yapıyor. Kimi molekül bunun gibi takla attırıyor. Kimi molekül takla atılmış yeri bir daha büküyor gibi. Ayrı bir spesiyalitesi, bir kendine ait bir özelliği var her bir molekülün. Kendi kendine hareket ettiği gibi görünen bu moleküller gelip oradaki DNA'nın istenilen bölgesini kopyalayıp şimdi burada gördüğünüz gibi ne yapıyor? Kesip istenilmeyen yerin bilgisini çıkartıyorlar. Şimdi bak devam edelim. Katladı, devam ediyor şimdi. Özellikle bağlanması gereken yerlere bağlanıyor. Araya girdi şu an. Bir daha şekil değiştiriyor. Ve burada bakın şimdi burada kaç tane protein gösteriyor ki bu çok fazla proteinden oluşan bir kompleks. 1, 2, 3, 4, 5 tane farklı protein görüyoruz. Bunların hepsi birbirine 3 boyutlu şekilde tam uyumlu mu? Bu Lego olurdu ya Lego oyuncaklar tam birbirine böyle uyumludur. Birçok kombinasyon yaparsın, şekil yaparsın. Buradakiler de onun gibi her biri birbirine uyumlu bir Lego parçası gibi. Onu çıkartıp ona takıyorsun farklı bir şekil oluyor. Ama dikkat edersek mesela burada eğer şu parça olmazsa ortadaki parça o zaman o parça eksildiği için baştaki birinci parçayla şurada görmüş olduğumuz koyu renkli yeşil parça bu sefer birleşemiyor.
Yapboz gibi diyebiliriz aslında bunu. Yapbozun evet. Parçaları hani bir tanesi eksik olduğu
hepsi
zaman
hayati ama.
Tabii.
Hepsi çok hayati. Bir tanesi olmadığı zaman şeklin, hiçbir şey olmuyor. Evet tamamını yapamamış oluyorsun. Reaksiyon orada duruyor. Makine orada stop ediyor. İlerleyemiyorsun artık orada. Orada durmuş oluyor. Devamında da bakın akıl nasıl tecellisini inşallah görelim. Tekrar birleştiler. Bir daha şekil değiştirdiler. Şekil değiştirme devam ediyor. Yani bunların elleri, kolları, ayakları, bir uzuvları yok. Şimdi evet. Farklı bir şekil oldu bak. Bambaşka bir şekilde geldiler şu an. Enerji de aldıktan sonra ilk kesme işlemini yapıyor. Ve bu sefer bir enerji de alıp birleştirme işlemini yapıyor. Alt tarafta. Bakın yani ihtiyaç olunmayan kısımlar kesilip ihtiyaç olunan kısım birleştiriliyor. Ve karşınızda. Başta ne demiştik? Şu kısım intron diye göstermiştik ya, mavi olan kısmı. Aradaydı bu. Burası birinci paragraftı, burası üçüncü paragraftı değil mi? Burada aradaki paragraftı abi. Bu da aradaki paragraftı. Bilgiyi bilen akıl, bilginin bu paragrafta, bu paragrafta olduğunu biliyordu. Şimdi son geldiğimiz nokta ne? Aradan tam da atom atom dizili bu iplikçikten bir atom bile hata yapmadan kesip çıkartıyorlar. Keza zaten kendileri de oluşurken, şifrelenirken bu işlemden geçiyorlar. Mesela bu işlemde spliceozomu oluşturan proteinlerin bir tanesi yapılıyor da olabilir. Ya yani kendisini de yapıyor olabilir şu an spliceozom. Ama buradaki konu hepsinin olması gerektiği, hepsinin bilgisinin hazır olduğu ve hepsinin de görevi hazır, muazzam görevi bilen canlı gibi hareket edip tam yerinde, tam zamanında %100 tamamlanmış olarak işlemin hepsini eksiksiz bitirip teslim ediyorlar. Bu böyle binlerce, mesela DNA'da, protein sentezinde ve DNA'nın bakımında 4950 tane bu spliceozomdaki gibi farklı protein kullanılıyor. Yani protein gruplarının kombinasyonları oluyor. 4950 farklı protein kullanılıyor. DNA'dan bu bilgi şimdi çıkana kadar hücrenin her bir yerinde farklı bir grup işlevi devralıyor. Kopyalayan grup ayrı. Onların işi bittiğinde bu sefer katlamayı yapan grup devreye giriyor. Bunun işi bittiğinde işte adenilasyon yapılıyor. Onu yapan grup devreye giriyor. Fabrikanın her biri ayrı birer departmanı gibi. Şimdi aradan bir departmanı çıkarttığın zaman ki o departmanda yüzlerce işçi çalışıyor. Yüzlerce mühendis çalışıyor. Ve çok teçhizatları var. O departmanı çıkarttığın zaman proje oraya kadar ilerleyip durur. Mesela inşaatın temelinin hesabını yapıp oraya harcı döken grup ayrı. Camını döşeyen grup ayrı. Tesisatını döşeyen içine departman ayrı değil mi? Şimdi bu departmanların birisini çıkarttığın zaman inşaat oraya kadar gelir. Oradan sonra durur. Bunu canlı bedeninde düşünecek olursak çok hayati olan proteinlerin sentezlenmemesinin de ölüme yol açtığını biliyorsak, ki biliyoruz, solunuma ait enzimler, sinir sistemine ait enzimler eğer olmazsa ölüme yol açır. Ölürsün yani. Kaç defa söyledik? Zehirler de böyle çalışıyor. Zehirlendin diyor ya adam. Niye zehirden ölüyor? Çünkü hayati mekanizmalarda çalışan proteinler inhibisyona uğruyor. Yani çalışamaz duruma getiriliyor. Onları kaplıyor, baskılıyor. O protein artık çalışamaz duruma gelince canlı çalışamaz duruma geliyor. Protein çalışamazsa canlı da çalışamaz çünkü. Ve ölüyor. İşte bütün o departmanların her birini ayrı ayrı bilgisini oluşturup onu orada her birini sıfırdan, bir hücreyken insan sıfırdan sentezlettirip yapan, o departmandaki bütün her bir ayrı proteinin hareketini, sinyal takibini, sinyal vermesini yol alıp istediği yerde istediği bileşikleri yapıp canlılığın devam etmesini her birinin ayrı bir konusu ve detayı olduğunu görüyoruz. Bunların her birinin ayrı ayrı üniversitelerde mikrobiyologların, genetik bölümündeki profesörlerin kendi tezleri olduğunu, kendi uzmanlık alanları olduğunu yaptığı çalışmalardan görüyoruz. Ya adam bir enzim grubunu, yani o departmanın, o bölümünün bir grubunu 30 yıl inceliyor. Bir tane mesela geçen G proteinlerine örnek vermiştik. G proteininin aktif edilmiş reseptörleri diye bir tane proteinin kısacası vücutta farklı yerlerde bulunan bu proteinin sadece fotoğrafının çekilebilmesi için 20 yıl uğraşıyor. Milyarlarca dolar para harcıyorlar. 20 yıl uğraşıyorlar. Her insanın vücudunda ve her canlıda bulunan bir proteinin reseptör proteinini çekmek için fotoğrafı. Detayın kompleksliğin sınırı yok. Richard Dawkins o yüzden diyor. Yani o sözün tamamını Erdem Hocam bir daha aslında ekrana getirebilirsen o Richard Dawkins'in sözünü.
Hemen getirelim.
Ya kompleksliğin diyor sınırı yok. En iyisi bu konuya girmeyelim diyor. Bak bu konuya biz giriyoruz. Biz bu konuyu anlatıyoruz. İnşallah. Allah'a hamdolsun. Çünkü çok önemli bir konu. Neden önemli? Çünkü Allah'ın yarattığını çok aşikar derecede burada görebiliyorsun.
Evet.
İnşallah. Çok yakından görüyorsun. Bak ne diyor? Ceninin gelişiminde de genler o kadar karmaşık, kendisi öyle tanımlıyor. O kadar kompleks ve birbiriyle kilitlenmiş bir ilişkiler ağıyla denetleniyor ki bunların birçoğu bilinmeyen süreçler. Yani bilinemiyor. Daha henüz bilimin cevaplayamadığı konular. Buna değinmememiz daha doğru olacak. Evrime inanıyorsak ama, onun sonuna devam edelim. Evrime inancımızı kaybetmemek istiyorsak, biz tesadüften yaşamaya devam etmek istiyorsak, en iyisi bu konuya girmeyelim. Çünkü girersek bu konuya, o zaman sadece şunu söyleyebiliriz. Şüphesiz ki Allah'ın kudreti bu. Şüphesiz ki Allah yaratıyor. Sadece bütün olaylar bunun tecellisi ve göstergesi. Biz de onun ilmiyle hareket eden, onun tecellisi hareket eden gölge varlıklarız diyecek çünkü. Değil mi inşallah? Bu evet. Çok çok büyük bir hakikat
herhalde. Hocam, hücrenin içinde meydana gelen yapıları anlattın. Şimdi hücreyle ilgili bilim adamlarının söyledikleri sözlere biraz bakalım. Bakın, Alexander Oparin şöyle söylüyor. Maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır.
Bak, bunu ne zaman söylüyor? 1953'te söylüyor.
38'de
şimdi
söylüyor.
Şimdi günümüze geldiğimizde de evrimciler ne diyor biliyor musun? İlk hücre oluşması evrimin konusu değildir diyor. Yani literatürden çıkarttılar artık. Şu an yani, çünkü cevap muazzam bir dünya. Şimdi biz çok küçük bir kısmını anlattık az önce. İçine girmememiz daha iyi olacak diyor Dawkins. Böyle böyle sıyrılıp evrimin konusu değil dediler en son.
Evet.
Ne diyor?
Bugün ha, 20. yüzyılı, onu da Jeffrey Bada söylüyor. Bugün 20. yüzyılı geride bırakırken hala 20. yüzyıla girdiğimize sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız. Hayat yeryüzünde nasıl başladı? Evrimciler tabii bu soruyu cevaplayamıyor. Halbuki biz bilimsel delillerle bu sorunun cevabını söylüyoruz. Değil mi? Defalarca fosil kayıtlarına baktığımızda, proteinin kendi kendine oluşmasının imkansızlığını anlattığımızda bu sorunun cevabı verilmiş oluyor. Yaratıldı. Başka bir alıntı aktarmak istiyorum. Bakın yine çok ünlü bir bilim adamı Fred Hoyle şöyle söylüyor. Tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağın oluşması arasında bir fark yoktur diyor. Nature dergisinde 294. sayısı ve sayfa 185'te.
Yani senin az önce sen anlattığın örnek gibi yani.
Evet.
Bu kadar böyle bir konu yani, olasılıklarından konu. Ya, olmayacak bir şey tabii, yani.
Ya kesinlikle. Şöyle düşünün. Hatta ona bir örnek daha vermek istedim. Cam dediğimiz parça kumdan meydana geliyor. Yani bu camın oluşması kumdan meydana geliyor. Yani kumla ilgili belli çalışmalar yapıldıktan sonra cam oluşuyor. Şimdi kumdan oluşan bir şeyin, yani bir çalışma üstünde bir çalışmalar yapıldığı zaman bu meydana getiriliyor. Ama herhangi bir dalganın çarpmasıyla ya da herhangi bir rüzgarın esmesiyle ortaya cam çıkmış mı? Ya da cam bir kavanoz ya da ne bileyim cam bir bardak ya da herhangi bir camla ilgili herhangi bir şey çıkmış mı bugüne kadar? Yok. Bu az önce bilim adamı da söyledi aynısı. Doğru söylüyor. Çünkü hiçbir şekilde tesadüflerin ya da bazı doğal hareketlerin böyle şeyler birbirine getirmesi mümkün değil. Yaparsa bunu ancak Allah yapar. O yüzden hani rüzgarın yapması ya da işte kasırganın olup parçaların bir araya gelip bir uçak oluşturması ya da işte dediğimiz gibi en basitinden bir yemeğin ortaya çıkıp kendiliğinden masaya gelmesi gibi bu takım şeylerin kendiliğinden olması ve tesadüfen olması mümkün değil. Hani bunu yaparsa ancak hani Allah'ın dilemesiyle oluyor. Hücrenin meydana gelmesi de bu şekilde. Proteinin meydana gelmesi de bu şekilde. Allah bunların hepsini yoktan var etmiş ve örnek edinmeksizin yaratmıştır. Burada da biz Allah'ın üstün yaratma sanatını, üstün aklını, sonsuz aklını ve sonsuz ilmini görmüş oluyoruz işte.
Evet, bir alıntı daha aktaralım seyircilerimize. Profesör Michael Denton, moleküler biyolog, şöyle söylüyor. Bakın, moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan Londra ve New York gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşınıza üstün bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanınız olsa, kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksliğin içinde buluruz. İnsan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır diyor.
Sırf o söylediği kapılardaki trafiğe örnek olması için bir tane örnek vereyim. DNA'nın katlanmasında histon proteinleri kullanılıyor ve o bahsettiğim Michael Denton'ın hücrenin nükleosundaki kapılardan her 3 dakikada tam 1 milyon tane histon proteini giriyor.
Maşallah.
Yani sentezlenip dışarıdan içeriye alınıyor. Bir de daha diğer proteinler var. 4950 proteinler, bunlar sadece 4'ü. Maşallah.
Yani, zaten dediğimiz gibi hiçbir şeyin şansa ya da tesadüfen olmadığını Allah zaten bize gösteriyor delilleriyle de. Bugün bilim teknoloji gelişti. Bunu daha net görüyoruz. Bu kuralın olduğu yıllarda bilim teknoloji bu kadar gelişmiş değildi. Hatta bunların çoğundan haber dahi yoktu. Ama Allah bunları Kur'an'da bize bildirmiş. Günümüzde de bilimin ve teknolojinin gelişmesini Allah sağladı vesilesiyle de. Bilimin vesilesiyle de biz bunları daha net olarak gördük. O yüzden de baktığımız zaman dediğimiz gibi hiçbir zaman evrimi göremiyoruz. Hiçbir zaman tesadüfi göremiyoruz. Her şeyde bir düzen olduğunu, her şeyin Allah'ın yaratmış olduğu bir düzen içinde olduğunu ve bu düzenin içinde bizim de yaşadığımızı, etrafımıza baktığımız her yerde görebiliyoruz zaten. Bu da bize Allah'ın varlığını bilimsel olarak da ispatlamış oluyor inşallah. Bugün de güzel programımızın sonuna geldik. Herkese hayırlı akşamlar diliyoruz.